Ayrım 10. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 87. Tıpkı sert bir tik ağacından yontulmuş gibi duran, uzun ve dar kalçalı Tony, ihtişamla adım atıyordu. Henüz 16'sında bile olmadığına inanmak zordu. Ve büyük kuzeninin adını kullanarak orduya girmenin yolunu bulmuştu. Her şey genellikle askeri hapishanesi içinde, vatan savunucuları rolünü oynarken geçen, acı dolu ayların ardından açığa çıkmıştı. Jem sanki şarap yerine bir şişe ilaç içmiş gibi rahatsız görünüyordu. Kendi rolü için abartılı giyinmiş, okul müsameresindeki tombul trompetçi çocuk gibiydi. İçine nasıl girdiğini düşünüyormuş gibi sürekli aşağıya bakıyor ve üniformasına dokunuyordu. Üniforma içi fazla doldurulmuş, sosis derisi gibi tombul kalçalarını sarmıştı ve ona arkadan bakmak bile acı veriyordu. Bu da her anına eşlik eden acıyla öfleyip püflemesini ve yanaklarının kızarmasının nedenini açıklıyordu. Durumun farkına varan ve şoktan kurtulan anne, "Oturun yoksa patlayacaksınız," diye emretti. "Tanrım, Noel ağacının üzerinde heybetli görünürdünüz." Tony, rahat ve her santimiyle yetişmekte olan bir Eisenhower gibi görünürken, Jem, ceketinin önü tamamen açılmış, daha çok uçarı Bonaparte gibi, şiş ayaklarını masanın altındaki ılık su dolu leğende dinlendiriyordu. Anne masada oturup patates ve domuz pirzolalarını savaş ilan etmiş iki oğlunun başında dikildi ve eleştiren bir tavırla onları inceledi. "Babanızın ne söyleyeceğini bilmiyorum," dedi onlara. Çılgına döner herhalde. "Ah, bir zamanlar kendisi de askerdi anne," dedi Tony. Elinde iyice sıyrılmış kaburga kemiğini tutarken. "Ağlayacak ve öldürüldüğümüzde bizimle korkunç gurur duyacak." Jem'in rahatsızlığı daha beter göründü. "Kapa çeneni," diye homurdandı. Asık suratlı ve hüzünle duvardaki takvime baktı. Üzerinde, ocağın dibinde uyuklayan, miskin bir köpek ve ateşin yanındaki koltuğunda örgü ören beyaz saçlı, yaşlı, küçük bir kadının olduğu huzurlu bir ev manzarası görülüyordu. "Anne," dedi Jem birden, nemli gözlerle ona dönerek. "Anne, sabahları bize verdikleri yulaf lapası buz gibi." "Tam size göre," dedi anne, tabağına biraz daha patates koyarken. "Bırakın orduya katılmayı. Siz daha kilise cemiyetine üye olamazsınız." Babanın utandıran bakışlarıyla karşılaşmak istemediler. Ve o işten eve gelmeden önce evden çıkmaya çalıştılar. Ancak baba o gün eve erken döndü ve durup tek gözü kapalı onları inceledi. "Mick Collins mezarında ters dönecek," dedi baba. Dimdik ayakta duran iki yeşil figürün etrafında dolaşırken. "Bu şimdi günümüz ordusu mu?" "Oldu olacak. Hepimiz intihar edelim. Çünkü siz ateş edildiğini duysanız yeşil yeşil sıçarsınız." Bir gece geldiklerinde Tony, koğuş nöbeti için rapor vermeleri gerekmediğini, bu yüzden eve kaçtıklarını söyledi. Bu defa 3 kişiydiler. Evli ve 12 çocuklu ablasıyla birlikte yaşayan, inatçı görünen, kocaman siyah gözlü arkadaşları yetim Muster'ı da yanlarında getirmişlerdi. Anne çocuğa acıdı ve üstüne başına çeki düzen verdi. Birkaç gece geçmişti ve hala koğuşlarına gitmeye niyetleri yoktu. Baba şüphelendi ve hepsini dışarı atacağını söyledi. Ama anne, Tony'nin deniz aşırı savaşta geçici bir durulma olduğuna ve hükümetin yurttaki savunma güçlerini dinlendirmeye aldığına dair söylediklerine güvenmesi konusunda onu ikna etti. Hava kararına kadar dışarı çıkmıyorlardı ya da çıksalardı sivillerini giyiyorlardı. Tony etrafta çok fazla ajan olduğundan ve ülkenin iyiliği için orduda kaç asker bulunduğunu öğrenmemeleri gerektiğinden, bunun savaş zamanında askerler için standart bir uygulama olduğu konusunda ısrar ediyordu. Bir gece kapının dışından gelen acı fren sesleri ve çarpılan kapıların ardından ağır çizmeliler ön yola girdiğinde, uzun zamandır dinlenen bu üçlü masanın etrafında kağıt oynuyorlardı. Anne tam ön kapıya gidecekken Tony onu parmağını ağzına götürüp susmasını işaret ederek durdurdu. Sonra da ellerini ayaklarının üzerinde çöküp tencereye doğru süründü ve perdenin aralığından dışarı baktı. "Bunlar onlar," dedi fısıldayarak. "İsa Mesih, bizi vuracaklar," dedi Jem masanın altından alarak. "Kutsal Meryem, kim onlar?" diye sordu anne korkmuş bir halde. "Beni canlı ele geçiremezler," diye homurdandı Muster asık suratla. Ocak demirini kapmıştı. "Pekala arkadaşlar. Hepimiz, birimiz, birimiz hepimiz için." Kapato kahrolası çeneni diye hırladı masanın altından öfkeyle, gözleri yaşlı Cem. Ben lanet olası bir silahşör değilim. Bu bir film değil. Salon kapısı şiddetle çalındı. Tony bir gölge gibi salonu ve oradan da karanlık merdivenlere süzüldü. Yönetimi sen devral anne diye fısıldadı. Diğerlerine takip etmeleri için işaret ederken. Haftalardır hiçbirimizi görmedin. Çoraplı ayaklarıyla üst katın karanlığı içinde kaybolurken anne sakin bir şekilde kapıyı açtı. Keplerinin üzerinde parlak kırmızı nişanları olan üç asker karşısında duruyordu. Askeri inzibat efendim diye açıklama yaptı çavuş bir adım öne çıkarken. Sanırım acil kuvvetlerde iki oğlunuz var. Anne kapıda sallandı ve kollarıyla göğsünü kavradı. Bana onların öldüklerini söylemeyeceksiniz değil mi diye sordu soluk soluğa. Öldürülmek mi dediniz dedi çavuş şaşkınlıkla. Daha Portobello kışlasından dışarı bile çıkmadık. Onları uyardım efendim diye haykırdı anne. Sesi kesik kesik çıkıyordu. Onları orduya katılmamaları konusunda uyardım. Onlar Hristiyanlık kardeşliğinden daha yeni çıkmış. Gencecik delikanlılar. Zavallı kadının mutfağa götürdüğü emir verdi çavuş. Üstümüze bayılmadan ona bir yudum su ver. Kadını dikkatle kollarından tuttular. Bir sandalyeye oturtup su içmesine yardım ettiler. Çocuklarınızla ilgili bir sorun var efendim dedi çavuş. İşin gerçeği, sizin gençler askerden kaçtılar. Yani çuvalladılar. Öksürdü ve boğazını temizledi. Ortadan kayboldular efendim. Bu çok ciddi bir şey efendim. Hem de biz tam sırtımızı duvara dayamış, hangi gün, hangi saatte işgal edileceğimizi düşünürken. Bu bir oyun değil efendim. Anne gözlerini kocaman açarak ona döndü. Bir yanlışlık olmalı efendim dedi kendini toparlayarak. Ben asla bir dönek yetiştirmedim. Ben böyle bir şey söylemedim efendim diye açıkladı. Boğa gibi kalın enseli çavuş, rahatsız bir tavırla. Kadını daha önce nerede gördüğünü hatırlamaya çalışır gibi bakıyordu. Bunların çoğu elbette kilise kurbanı olarak seçilmekten çok, asker olmaktan başka bir şey düşünmeyen, kanı kaynayan delikanlılar. Ancak evinizi aramalıyım efendim. Çaresizce iç çekti. Emir, emirdir. İstediğiniz gibi arayın dedi anne sakin bir şekilde. Fakat bebek bezinden başka bir şey bulamazsınız. Çavuş tam adamlarını arama emir verecekti ki, şifoniyerin üzerinde duran, modası geçmiş bir çerçevenin içindeki fotoğrafı gördü. Gidip daha yakından baktı. Sonra başındaki kepi arkaya atarak gülmeye başladı. Mucizelerin sonu yoktur diye bir çığlık attı. Ellerini kalçaların üzerine koymuş sırıtı ördü. Beni hatırladın mı Brady diye sordu. Annenin ilk ismini kullanarak. Kadın şaşkınlıkla ona bakarak, yoksa sen dedi. Olamaz. Boğa McCormick diye gürledi çavuş. Silahının kılıfına vurarak. Savaşta onunla birlikteydim dedi. Düğün fotoğrafına doğru başını sallayarak. O zamanlar incecik bir kızdın. Hiç değişmemişsin. Annenin elini bir aşağı, bir yukarı sallayıp duruyordu ve küçük, domuzunkine benzer gözlerinde mutluluk vardı. Hadi oradan dedi anne, solgun bir gülümsemeyle ve tokalaşma canını yakarken. O ve sen iyi arkadaştınız. Ona burada olduğunu söyleyene kadar sabret. Ben daha sonraları Bolland fabrikasındaydım biliyorsun dedi boğa gururla. Evet, şef ve diğer çocuklarla birlikteydim ve bir kurşun beni durdurdu. Üniformasının paçasını yukarı sıvadı ve yaralanmış kaval kemiğini gösterdi. Bir İngiliz kurşunu bu bacakta aylarca kaldı. Fakat bu ne beni ne de onu durdurmak için yeterliydi. Ne dersin biriydi dedi boğa saçlarını düzeltirken tavus kuşu gibi böbürlendi. Aramaya başlayalım mı efendim diye sordu adamlarından biri kararsız bir şekilde saate bakarak. Aramak mı diye kükredi kızgınlıkla. Aramaktan bahseden kim? Fakat ben sanmıştım ki. Bu hanım benim arkadaşımdır dedi boğa. Kaslarını esnetip aslarına doğru yükselirken. Kocası ve ben gerçek bir savaşta arkadaşlık yaptık. Ve bu hanımın söylediklerinden şüphe edemezsiniz. Öyle değil mi Otto? Oh, kesinlikle edemem efendim diye kekeledi Otto. Beti benze atmış bir şekilde. Sizin herhangi bir arkadaşınız efendim. O zaman kapa çeneni ve yerinde kal diye emretti boğa, tabancasını yoklarken. Ocakta çayım var dedi anne. Ne güzel günlerdi onlar Biritli. Masaya oturup sıcak çaylarını içerken anılarını anlatmaya başladı boğa. Anne az önce merdivenler gıcırdadığı için tedbirli biçimde mutfak kapısıyla adamlar arasına gidip gelmeye başladı. Kesinlikle çok heyecan verici günlerdi. Sürekli zor durumlardan kurtarmamız gereken askerlerimiz vardı dedi boğa. Aslarına alaycı bir gülümsemeyle bakarken. Belanın ne taraftan geleceğini bilemezsiniz. Gansey, Finnegan'ı hatırlar mısın diye sordu anneye dönerek. Kırışık yüzü, sıcak çaydan ve anılardan dolayı nemlenmişti. Şu gözün üstünde leke olan adamı mı söylüyorsun diye sordu anne. Hani fabrika kızlarının peşinde koşan. O işte, zavallı Gansey. Kızların ona ne isim taktığını hatırlıyor musun diye sordu boğa. Annenin cevap vermesini beklerken dudaklarını yaladı. Ben hatırlayamadım dedi anne isteksizce. Yüzü adamı hatırladığını söylüyordu. Bunca zaman geçti üzerinden. Boğa güldü ve kendi kalçasına bir tokat attı. Boş çatal dedi. Onu soluksuz bırakan kahkahaları arasında. Yüzü morarmıştı. Evet, ona zavallı boş çatal diyorlardı. Sağ olup olmadığını biliyor musun? Evli ve bir ev dolusu çocuğu var. Boğa iki adamı kıkırdamaya başlayınca onları azarladı. Siz ikiniz ne diye kıkırdayıp duruyorsunuz orada diye sordu. Zavallı adamlara yüklenme diye lafa karıştı anne. Onlar da sohbetimizin tadını çıkarıyorlar. Boğa homurdandı. Ancak ufaklıklardan bir tanesi dizlerin arasına girip beline soktuğu siyah, parlak tabancasıyla büyülenmişçesine ilgilenince kısa bir süre sonra keyfi yeniden yerine geldi. Bu boğanın öyle hoşuna gitti ki çocuğu havaya kaldırdı. Onun tıpkı babaya benzediğini söyleyerek silahını çıkardı. Sürekli silahla dolaşmak tehlikeli bir şey olmalı dedi anne. Salondan gelen sesleri duyup mutfak kapısının yanına giderken. Bir yuva kadar güvenli biri değil dedi boğa silahını havada sallarken. Emniyetini kapalı tuttuğun sürece tabii. Tam o sırada küçük odadan yankılanarak büyük bir gürültü koptu. Askerler ayağa fırlarken sandalyeler ters döndü. Sonra da mutfağın kapısı ağzına kadar açıldı ve Jem, elleri havada, gözlerinde korkuyla içeri girdi. Bu arada Tony ve Muster onu çekmeye, salona götürmeye çalışıyorlardı. İsa aşkına bayım, lütfen annemi vurmayın diye bağırdı Jem. Dizlerinin üzerine çökerek, beni hapishaneye geri götürün ama annemi vurmayın diye ağlamaya başladı. Etrafındaki herkese afallamıştı. Üçü etrafı çevrilmiş, dışarıda bekleyen arabaya doğru götürülüyorlardı. Boğa eski günlerin hatırına onlar için elinden geleni yapacağını söyledi. Ancak yine de askeri cezaevinde uzun bir süre kalacakları kesindi. Peki ama cezayı hak edecek ne yaptılar diye sordu anne çavuşa, araba hareket etmeden önce. Boğa birdenbire gülmeye başladı. Ateşin içindeki bir kömür parçası dedi. Anneye doğru bakarak. Bu arada silahım dolu değildi. Pekala sevgili Matt, dedi Kızıl Maxo. Şifoniyerin üzerinde duran, yeni ölmüş kocasının çerçeveli resmine bakarken. Büyük, kaba ellerinde dolu bir viski şişesi duruyordu. Bu gece başıma bela olmayacaksın çünkü artık sana solucanlar eşlik edecek. Yeni dolun sesinde bir keder belirtisi yoktu. Sadece 30 yıllık evliliğin ardından birdenbire yalnız kalmanın şaşkınlığı vardı. Acı ve dayakla dolu günler geride kalmıştı. Ve artık sokağın aşağısındaki kadınlar meyhanesinden dönüşünde viski kokusunu bastırmak zorunda kalmayacaktı. Yine de diye iç geçirdi Esi. Enfiye kokulu eteğini iskelet gibi zayıf dizlerinin üzerine çekerek. Cesedi güzeldi. Bulunduğu yerde daha çok huzur bulacak diye yorum yaptı Dul. O yaşarken benim bulduğumdan daha çok. Onunla ayrı yataklarda uyumayı bile denedim. Fakat bunu sadece protestanların yaptığını söylerdi. Sen yatakta zırhtan bir elbise istiyorsun dedi Esi. Fakat unutma ki içmek için bu zırhtan yapılan kapak açacaklarına ihtiyacım var. Sen bunlarla nasıl başa çıkıyorsun Birit? Üstelik sende bir ordu erkek var diye sordu anneye dönerek. Askerlik yapmadıktan sonra orduya katılmanın ne anlamı var dedi anne. Bir şeyler yemek ister misin Maxo diye sordu. Dul kadın şişenin mantarını açarken. O şeyi aç karnına içmemelisin. Aç değilim dedi Kızıl Maxo. sağlam bir yudum alıp kıpkırmızı olmuş yüzüyle yutkunurken. Kızlar, artık beni kimse tutamaz. Tabii tutamaz. Ama biraz geç kalmadı mı Maxo, dedi yaşlı Essie. Viski şişesini kıskançlıkla bakarken. Kızıl Maxo giderek kızardı. Kızıl kirpikli, boncuk gibi gözleri alev alev yanıyordu. Hayatımın baharında değil miyim kadın, dedi. Bir guletin tam hava dolmuş yelkenleri gibi duran bluzunun altındaki göğüslerini öne çıkararak. Şunlara bir bak, dedi gururla. Bunlardan Woolworth'ta bile bulamazsın. Yaşlı Essie kendi sarkmış göğüslerine hafifçe dokundu. Onların sadece başına dert açtığı kesin sevgili bayan, dedi. Kafasını sallayarak. Onları bir adama göstermek, bir boğaya kırmızı eşarp sallamak demektir. Onlara ne kadar kemik gösterirsen o kadar iyi. Erkekler hayvandır, biliyor muydunuz, dedi Kızıl Maksu. Takma dişlerini çıkarıp bir mendile sererken. Erkekler kahrolası hayvanlardır. Şimdiye kadar söylediğin tek doğru şeydi Maxo, diye katıldı yaşlı Essie. Dolun viski şişesini buruşuk ağzına götürülüşünü izlerken. Bana mütevazi bir adam gösterin, dedi Kızıl Maxo sandalyesinde sallanırken. Ben de dizlerimin üzerine çöküp onun ayaklarını öpeyim. Elbette rahip dışında, dedi Essie dindarlığını ortaya çıkararak. Her anlamda kutsal rahip dışında, dedi Maxo gürültülü bir hıçkırıkla. Ben Katolik'im. İnançları zayıf bir Katolik. Daha sonra dönüp sanki Essie'nin ne demek istediğini birdenbire anlamışçasına sordum. Elbette Katolik rahibini kastediyorsun, değil mi? Tabii, başka rahip var mı, diye sordu Essie gözlerini kısarak. Diğerinin elindeki şişedeki viski miktarını hesaplamaya çalışıyordu. Protestanlar var, diye cevapladı Maxo. Islak bir yudum daha alıp elini ağzına götürürken. Tanrı onları seviyor. Fakat onlar rahip değil, dedi yaşlı Essie, biraz utanarak. Rahiplerden daha iyi olanlar da var, dedi Kızıl Maxo, şişenin ağzını avucuyla temizlerken. İyiliğin kutsal elini uzatmak konusunda bizim çocuklardan daha iyi değiller. Ben din konusunda tartışmaktan hoşlanmıyorum, dedi anne. Pirzola dolu bir tabakla mutfak kapısından görünürken. Çünkü bu şanssızlığa işarettir. Elindeki o lanet şeyi dökeceksin, diye haykırdı yaşlı Essie panikle. Dul kadın ağzını bulmaya çalışırken neredeyse dökecek gibi olunca daha fazla kendine hakim olamadı. Neden bana o kadar sert baktığını merak ediyorum, dedi Maxo istemeyerek elindeki şişeyi ona sunarken. Ah, bu bir ölüyü bile ısıtır, dedi yaşlı Essie büyük bir yudum alıp ağzını şapırdatırken. Zavallı ölmüş kocana saygısızlık etmek istemem, diye ekledi itinayla. Vay canına, neredeyse durmayı unuttun, dedi Kızıl Maxo kırıcı bir tonda. Şişeyi kaldırıp incelerken. Viski sevmediğini söylediğini sanıyordum. Sevmiyorum, nefesimi kesiyor. O zaman daha fazla nefesini kesmesin, dedi Maxo. Şişenin mantarını tıkayıp bluzunun içine sokarken. Neyse artık, Dublin'in en iyi memelerinin arasında güvende. Hepsi aynı, dedi Essie. Viskiden dolayı cesaretlenmiş ancak ortadan kaldırıldığı için rahatsız olmuştu. Ben asla protestan bir papazdan yardım almadım. En kötü günümde bile. Peki, herhangi bir papazdan kim yardım aldı? Bana söyler misin, diye haykırdı Maxo. Ben kahrolası bir metodist bozuntusu değilim. Essie öyle demek istemedi, Maxo, dedi anne. Pirzolaları dağıtırken. Hepimiz Hristiyanız, değil miyiz? Bazı insanlar herkesin elinden her şeyi alır, dedi Essie. Solgun yüzünde alev gibi yanan iki nokta belirivermişti aniden. Bir parça bile gururları yoktur. Pekala, dedi Kızıl Maxo, sandalyesine dimdik oturarak. Bakışlarını tekrar ölen sevgili kocasının resmine çevirdi. Bugün gömdüğümüz adamla ilgili istediğini söyleyebilirsin. Yaşarken tam bir piçti. Fakat, diye devam etti vurgulayarak. Fakat rahibelerin asla karısını ve ailesini beslemesine izin vermedi. Elbette, zavallı rahipeler bize yardım etmek için var, dedi anne. Tanrı'nın işini yapıyorlar. Evet, ama çalışmayanlara yardım etmek için değil, dedi Maxo, yüzüne sertçe vurarak. Benim kocam hayatında bir kez bile aylaklık etmedi, diye haykırdı Essie. Ta ki yarım aşağı yağmur altında rahipler için çalışıp zatürre olana kadar. Çalışmak, buna çalışmak diyor, dedi Maxo. İstarroz çıkararak. Çalışmak. Tanrım sen bizi koru. Cadde üzerindeki yakıt varillerini umursamadan koca bir ateş yakıp kıçın üstünde oturmak çalışmak mı oluyor? Ahmet, sevgilim. Resme bakarak sızlandı. Sen yatakta şu soğuktan donmuş komşumuzun pazar günleri yaptığından daha fazla iş yaptın. Tanrının laneti üzerinde olsun seni kırmızı kafalı fahişe diye bağırdı Esti ayağı fırlarken. Vincent de Paul, hayır derneğinden kovulan sendin. Bugün cennete gizlen, zavallı ruhu hatırla dedi anne ikisinin arasında dururken. Ben ona ön arabada yer verdim. Ön arabada hatırlatırım dedi Meksu, göğslerini öne doğru çıkarırken. Ona içki ikram ettim ve o ise dönmüş bana hakaret ediyor. Hem de kendi evimde, dul halimle gözyaşları dökerken. Kızıl Meksu aniden ağlamaya başladı. Yüzü kocaman, ıslak, kırmızı bir balon gibiydi. Ahmet, iyi adam diye ağladı. Mendil çıkardı ve içerideki takma dişlerini aldırmadan içine sümkürdü. Neden bu kadar çabuk gittin? Beni tekrar genç hissettirdiğin gece çok ateşliydin. Ve ertesi sabahta yanımda ağzın ve gözlerin açık yatarken dünden kalmış koyun eti kadar soğuktun. 10. ayrımın sonu, sayfa 99.